İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 20.
Bu vatanı dedi, hiç kimse şimdiye kadar alt edememiştir. Bundan sonra da alt edemeyecektir. Milletimizin harimi ismetine tecavüz eden İnce Mehmet nam eşkıyalar gibilerin işte sonu budur. Selçukilerden beri bu millet çok eşkıya görmüştür. Bütün başkaldıranların akıbeti bu olmuştur. Bu vatan, bu din, bu millet düşmanları her zaman Faruk Yüzbaşı gibi kahramanları, vatan evlatlarını karşılarında tunç bir göğüsle bulmuşlardır. Evet, kahraman Yüzbaşı Faruk Bey çelikten göğsünü bu canavarlara her zaman tunç siper edip, işte onları bu hale getirmiş, onların ölülerini birer boş çuval gibi uyuz, yağır beygirlerin sırtına atmıştır. Faruk Bey Yüzbaşı'ya binbaşılık yazılıp gelir. Yok, yok böyle kahramanlara binbaşılık, miralaylık, paşalık bile az gelir. Çünkü onlar bu vatanı nice musibetlerden kurtarmış ve hem de kurtaracaklardır. Belediye başkanı durdu, öksürdü, kürsünün üstündeki suyu alıp lıkır lıkır sonuna kadar içti. Kollarını birkaç kere açıp kapadı, şahin gözlerini baştan sona kadar alanı hınca hınç doldurmuş kalabalığın üstünde dolaştırdı. Kaşları çatılıp alnı kırıştı. Evet ve de bin kere evet. Yüzbaşı Faruk Bey gibi bir kahramanı doğurup bu vatana armağan bırakan analar var olsun, bin yaşasın. Gene sustu, gözlerini kalabalığın üstünde dolaştırdı. Yüzbaşı Faruk utangaç başını önüne eğmiş, elindeki kırbacını usul usul çizmelerine vuruyordu. Haydi hep birden, ben söyleyince haydi hep birden. Yüzbaşı Faruk Bey gibi kahramanlarını, böyle fedakar, tunç siper yiğitleri doğuran analar bin yaşasın. Haydi hep birden, bin yaşasın. Kalabalık hep bir ağızdan, bin yaşasın. İnce Mehmet gibi bu vatanın nanı nimetiyle büyüyerekten, bu vatanın kıymetli evlatlarını hançerleyip gözlerini oyaraktan, onları öldüren İnce Mehmetler kahrolsun. Kahrolsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Belediye başkanı üç kere daha kalabalığa lanet olsun dedirttikten sonra kürsüden soluyarak indi. O iner inmez de sabrı tükenmiş Sami Turgut atladı kürsüye. Çok soğukkanlıydı. Kürsüde bir süre bekleyerek bir sağa, bir sola, bir arkaya döndü, halkı gözden geçirdi. Hiç kimseden ses çıkmıyor, yalnız ölülerin beygirleri kuyruklarını durmadan sallayarak sinekleniyorlardı. ''Irkımız!'' diye bir ses ortalığı çınlatınca herkes derinden ürperdi. ''Kahraman! Ve de hem de yüce! Yüceler yücesi ırkımız! Yiğitlerimiz, yiğidin harman olduğu ülkemiz! Arı bir pınar suyu gibi temiz kanımız!'' Bütün damarlardan üstün can damarımız, Orta Asya'dan buralara kadar kıl çadırlarda gelen ırkımız, bütün dünyaya kan saçan, her kıl çadırı muhteşem bir saray yapan ırkımız, insanlığın bayrağını yükselten bir ırktır bizim ırkımız. Eğer biz olmasaydık, olmasaydık, olmasaydık, ellerini kollarını büyük bir hızla sallıyor, eğiliyor, kalkıyor, sağa sola dönüyor, kürsüde kendini paralıyordu. Kıpkırmızı da kesilmiş ter içinde kalmıştı. Sesi gittikçe azgınlaşıyordu. Sanki kalabalığa değil de ta şu uzaktaki perde perde moraran Aladağ'a konuşuyordu. Biz olmasaydık bütün dünya ışıktan, yiğitlikten mahrum kalırdı. Dünyayı adam eden şanlı soyumuz. Biz olmasaydık insanlık kötürüm kalırdı. Orta Asya'dan savlet edip ön Asya'ya kadar gelen soyumuz. Biz tarihlere adımızı altın harflerle yazdık. Kayalara, gökyüzüne, yıldızları, ayı biz kazdık. Tanrı dağlarından attığımız ork, Alp dağlarının bağrını deldi de öte yana geçti. Demir bilekli pehlivanlar saldık yeryüzüne. Kükremiş aslanlar misali muhteşem yerelerimizi savurarak, sallayarak dolaştık yeryüzünü. Yolumuza çıkanı ezdik. Aman dileyenin kılına dokunmadık. Mağrıptan maşrika kadar dünyayı zapt ettik. Çelik donlu kaplanlar dolaştı dünyayı. Alınları ay ve yıldızlı. İşte arkadaşlar, siz böyle bir soydansınız. Bu soydan İnce Mehmet nam kefere gibi kefereler nasıl çıkar? Çıkarsa da işte o kanı bozuk köpekleri işte bu hale koyarlar. Bakın işte orada uyuz bir beygirin sırtında bir ruh ve bir mecruh yatıyor. Ve hem de sarkmış başı, uzamış boynu ve elleri neredeyse toprağa değecek. Boyu devrisin leşin, leş oğlu deşin. Onlar kim olursa olsunlar, kanları ne kadar bozuk olursa olsun, onların bu vatana güçleri yetmeyecektir. Onlar Ali Safa Bey gibi kanı temiz, kanı Orta Asya'dan bulanmadan gelmiş vatan evlatlarını ne kadar çok öldürürlerse öldürsünler, onlar bitmeyeceklerdir. Bir Ali Safa Bey'i öldürecekler, soylu kanımız bin Ali Safa Bey, 10 bin, 100 bin, 100 milyon Ali Safa Bey yetiştirecektir. Biz bu batmış devletin temelini kanımızla yoğurduk. Daha dün harimi İsmet'imize, tıpkı bu ince Mehmet gibi elini kolunu sallayarak giren hain düşmanları, kanımızın ebediyete kadar sönmeyecek ateşinde boğduk ve hem de kıyamete kadar boğacağız. Biz bugün imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz. Bizim eşitliğimizi bozan ince Mehmet nam kafir gibisileri de kanımızda, alın terimizde boğacağız. Birden sözlerini kesti, gözlerini kısıp halka bir süre baktı. Kürsüde yelesi kabarmış, kafeste kükremeye hazır bir aslana benziyordu. Kollarını ağır ağır yana açtı, ardından da yukarı kaldırdı. "Ölmez bu vatan!" diye bağırdı. "Ölmez, ölmez, ölmez bu vatan! Ölse de, ölse de, ölse de hatta, çekmez kürenin sırtı bu tabutu cesimi, cesimi, cesimi! Çekmez, çekemez, çekemez!" Derken bir kaymakama, bir Murtaza'ya, bir yüzbaşıya bakıyordu. Kürsüden bir kuş gibi kollarını açarak 2-3 metre uzağa fırladı. Geldi kaymakamın önüne düştü. Hazır ola geçip onun önünde eğildi. "Kaymakam, seni candan tebrik ederim Sami Turgut Bey. Ben Ankara'da bile senin gibi bir hatip görmedim. Hamdullah Supi Bey bile, Ömer Naci Paşa bile söz söylemekle senin eline su dökemezler." Oradakilerin hepsi de buna benzer sözlerle kutladılar öğretmen Sami Turgut'u. Yalnız Murtaza Ağa onun kulağına eğilip bir şeyler söyleyince büyük hatibin yüzü güldü. Az sonra büyüklerin gitmesiyle jandarmalar da beygirlere atılı ölüleri kuşatıp jandarma komutanlığına götürdüler. Eşkıyaları beygirlerden alıp karakol duvarının dibine yan yana dizdiler. İnce Mehmet'in don gömlek kalmış ölüsü en baştaydı ve sırtını iyice duvara dayamışlardı. Başı da sağ yana düşmüştü. Öteki eşkıyalara gelince onları da oturtmuşlar, sırtlarını duvara dayamışlar, ayaklarını da uzatmışlardı tıpkı İnce Mehmet gibi. Her birisinin de başı yana, omuzlarının üstüne düşmüştü. Jandarmalar eşkıyaların tüfeklerini de kucaklarına koymuşlardı. Fişekliklerine dokunmamışlar, kimisinde çaprazlama, kimisinde belden bağlama, öyle duruyorlardı. Kimisinde kama, kimisinde tabanca, dürbün vardı. Kel eşkıyanın da önüne kocaman bir bomba koymuşlardı tüfeğinin kundağı yanına. Kaza jandarma kumandanlığı eski bir yapıydı ve çok geniş, bir metre kadar yüksekliği olan bir taş duvarla çevriliydi. Tek katlı hapishane damı da bu geniş avlunun içindeydi. Kumandanlık avlusunda 3 tane de antika, üstü işlemeli büyük mermer taş duruyordu. Çok eskiden, eski eserlere meraklı bir Osmanlı yüzbaşısı bu yapıtları Anavarza Kalesi'nin yakınındaki bir hüyükten kağınılarla getirtmişti. Birisinin üstünde caddeye bakan yüzüne çok güzel, düz burunlu bir kadının resmi vardı. Ötekiler asma yaprakları ve koyun başları, 5 yapraklı, birbirlerine benzeyen çiçeklerle bezeliydi. Caddeyi bir anda büyük bir kalabalık doldurmuş, avlu duvarın üstünden orada yan yana dizilmiş eşkıyaların boynu bükükle ölülerini seyrediyorlardı. Kasabanın tek fotoğrafçısı Gözlüklü Rahmi hemen makinesini kapmış, yüzbaşından izin almış, içeriye girmiş, eşkıyaların resimlerini çekiyordu. Resim çekerken de eşkıyaların başlarının dik durmasını istiyor, ne yaparsa yapsın bir türlü onların başlarını dikleştiremiyordu. Sonunda onların başlarını dik tutması için bir jandarmanın kendisine yardım etmesini yüzbaşıdan istedi. Yüzbaşı da Kertiş Ali Onbaşı'ya emir verdi. Bu sırada olayı baştan sona kadar yaşayan Vay Vay köyünden Muslu Çavuş köye gidip olayı onlara da haber vermeyi akıl etti. Duvarın dibine yan yana dizilmiş ölülere kalabalığın arasından bir daha baktı, sonra yola düştü. İnce Mehmet dedikleri adamı burada da pazar yerinde de epeyce yakından görmüştü. Bu adamı hiç mi hiç İnce Mehmet'e benzetememişti. Az önce avlu duvarının oradan baktığında sağdan üçüncü kişinin İnce Mehmet'e benzediğini fark etti. Demek jandarmalar o zebella gibi adamla İnce Mehmet'i karıştırmışlar diye düşündü. Ya da kendisi yanlış görmüştü. İnce Mehmet diye onu göstermişler de o zebella gibi adamı anlamıştı. Köye gün kavuşurken girdi, köyden çıt çıkmıyordu. Ne bir kedi miyavlıyor, ne bir köpek ürüyor, ne de bir kuş ötüyordu. Doğru muhtar boynu uzun Seyf Ali'nin evine gitti. "Duydun mu Seyf Ali emmi, başımıza gelenleri? İnce Mehmet'in ölüsünü dağlardan bugün getirdiler," diye kara haberi ona ulaştırdı. Boynu uzun Seyf Ali boynunu uzatarak, "Sus," dedi, "sus Muslu Çavuş, sus ki ocağımız battı. Sus ki koca Osman bunu bilmiyor, duyarsa ölüverir. Seyran da bilmiyor, yoksa bütün köy biliyor. Bir yaz çökmüş köyün üstüne. Sus oğlum, sus. Koca Osman duyarsa ölüverir. Nasıl ederiz de ona bu kara haberi duyurmayabiliriz? Seyran da perişan olur ya, o genç, sağlam." "Mümkünü yok," dedi Muslu Çavuş. "Bir gün nasıl olsa duyacak Osman emmi." Duyacak. Duyar duymaz da canı oracıkla çıkıverecek. Vay koca Osman emmi vay. Vay ki vay, akıbeti bu mu olacaktı? Dağlar gibi koca Osman'ın. Başına böylesi işler de mi gelecekti? Allah düşman başına vermesin böyle bir felaketi. Muhtar boynu uzun Seyf Ali ile Mustafa Çavuş o gece uyumadılar. Sabaha kadar konuştular. Köydense çıt çıkmıyordu. Sabah oldu, gün kavuştu, gene köyde çıt yok. Bütün ovada öylesine bir sessizliğe bürünmüştü ki ortalık çın çın ötüyordu. Sanki köydeki bütün ovadaki canlıların üstüne bir ölüm uykusu örtmüştü. Toprağın altında bir tohum çatlasa sesi duyulacaktı. Gün kuşluk olunca Muslu Çavuş Seyf Ali'nin evinin kapısından dışarıya bir iki adım atıp hemencecikle geriye döndü. Köyün sokaklarında hiçbir canlı yoktu, böylesine bir sessizlikten ürkmüştü. Gene karşı karşıya geçip oturdular. Sabaha kadar her şeyi konuşmuşlar, yorulmuşlardı. Ellerinde birer çöp, önlerindeki ocağın küllerini karıştırıyorlardı. Uzun, bu yoğun sessizliği yırtan bir çığlıkla irkilip ayağa fırladılar. Çığlık öylesine uzun, ustura gibi keskin bir çığlıktı ki sanki göğü ikiye biçmiş geriye dönüp susmuştu. "Eyvah Muslu Çavuş," dedi Seyf Ali, "bu çığlık seyranın çığlığı. Şimdi artık koca Osman duyar, bir cenaze daha kaldırırız yarın öbürsü gün. Haydi Seyran'ın evine gidelim." Seyran evinin duvarının dibine çökmüş, oraya yumulmuş, gözleri kapalı, kıpırtısız duruyordu cansızmışçasına. Taş gibi, devinimsizdi. Eve her gelen Seyran'ı bu halde görünce hiçbir söze varamıyor, bir köşeye büzülüp oturuyor, gözlerini de Seyran'a dikip kala kalıyorlardı. Seyran'ın evinin önü gittikçe kalabalıklaşıyordu. Gene yoğun sessizlik olduğu gibi sürüp gidiyordu. Ortalıkta ağır, öldürücü bir hava vardı. Kuşluk layın aşağı yukarı köyün bütün insanları Seyran'ın evinin önüne gelmiş çömelmişlerdi. Yalnız koca Osman'la kamerana yoktu ortada. Herkes de onları bekliyordu. Bu ağır hava daha fazla süremezdi. İşkenceden de ölümden de öte bir şeydi. Köyün göğünden geçen bir ak bulutun gölgesi üstlerinden geçti. Üstlerindeki dut ağacından karşı salkım söğüde birkaç kuş uçtu. Tam bu sırada ortalığı sevinç dolu bir gülüş çınlattı. Köylüler başlarını çevirince öteden en güzel giyitlerini giyinmiş, gümüş kösteğini, savatlı işlemeli kuburunu beline bağlamış, dizleme nakışlı çoraplarını çekmiş, ayağındaki kırmızı postalları parlayan koca Osman'la gene bayramlıklarını giyinmiş, burnuna altın hırızmasını takmış kameranayı gördüler. Koca Osman'ın sesi çınladı. "Şunlara bakın hele şunlara," dedi. "Mezar taşları gibi ne çökmüş kalmışsınız öyle. Uzun boyunlu muhtar, seni ben de akıllı bir adam sanırdım. Tuh senin adamlığına." Seyran'ın yanına gitti, durdu. Onun başucunda biraz bekledikten sonra sert, buyurucu bir sesle "Kalk kız ayağa," dedi. "Ahmak avrat, ne öyle oturmuş kalmışsın bir yas evinde gibi. Sen de bu ahmak köylüye, bu akılsız Seyf Ali'ye uymuşsun. Kalk yoksa ayağımın altına alırım seni. Kim öldürebilirmiş ki benim Şahin'imi, ince Mehmet'imi, oğlumu? Yılda kaç kez öldürür o kasabalılar, o ağalar aslanımı? İlk kez mi duyuyorsunuz onun ölüm haberini?" Kahkahayla gülüyor, çömelip kalmış köylülerin arasında dolaşıyor, eğleniyor, şakalaşıyordu. "Aha! Tuzlayayım da korkmasın o Faruk yüzbaşı. O vuracakmış benim Şahin'im ha. Ha ha ha! Kim bilir kimi, hangi zavallı eşkıyayı vurmuştur da İnce Mehmet yerine. Onunla övünüyordur ödlek Faruk Efendi." Olduğu yerde durdu. Sert ayağını yere vurdu. "Bre ahmaklar, deli insanlar. Böyle yas tutacağınıza, böyle kanınız kuruyarak mezar taşı kesileceğinize, biriniz gidip de jandarma kumandanının kapısında eşkıya ölülerine baksaydınız ya, içinde Şahin'imin ölüsü, ağzımdan yer alsın. Tuh tuh tuh tuh, ağzım dilim kurusun, ölüsü var mı yok mu diye baksaydınız ya. Bu köylüden başka kim tanır, kim bilir ki Şahin'imi? Kim, kim, kim? Sağ adamın yası tutulmaz, haydin kalkın." Sesi o kadar buyurucuydu ki herkes ayağa kalktı. Bu sırada da Seyran yola düşmüş kasabaya doğru koşuyordu. "Bırakın gitsin," dedi koca Osman onun ardından gülümseyerek. "Aklı başına geldi falliğin, şimdi gidip de görecek." Kameranayı kolundan tuttu. "Haydi çabuk eve gidelim de ben bir iyice karnımı doyurayım," diye çekti götürdü. Bundan sonra da köylüler açılmaya, birbirleriyle konuşmaya başladılar. Seyran kara çalılıkların, kamışlıkların aralarından geçiyor, küçük bölüklere düşüyor, altın sarısı firezli tarlalardan koşuyordu. Kasabaya yetişmek için en kısa yolları arıyor, çukur, tepe, ark demiyor, gözü hiçbir şey görmeden gidiyordu. Kasabanın önünden geçen çaya ne zaman vardı farkında değildi. Bacakları, elleri, yüzü bile yırtılmış, kanamıştı. Bunun da farkında değildi. Akarsuya gelince bir an kıyısında durduktan sonra yere oturdu, ayakkabılarını çıkarıp eline aldı. Ayağa kalkınca öylece bir an daha düşündü, sonra da suya vurdu, karşıya geçti. Orada ayakkabılarını giyerken, "Ya az sonra İnce Mehmet'in ölüsüyle karşılaşırsam, işte o zaman ne yaparım?" diye düşündü. Köye doğru birkaç adım attı, kumlardaki kendi ayak izlerini gördü. Topaç gibi bir kara arı delirmişçesine mosmor açmış bir hayıt çiçeğinden öbür hayıt çiçeğine vızıldayarak, dönerek, uğunarak, bir uçak gibi sesler çıkararak gidip geliyor, bir kuş kadar büyük mavi benekli turuncu bir kelebek de bir sığır kuyruğunun üstünde durmuş süzülüyordu.
Ayrım sonu.